Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Sınır Ötesi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, dış politika gündeminin nabzını tutan programımıza hoş geldiniz. Doğusundan batısına, dünyada neler olup bittiğine baktığımız programımıza her zaman olduğu gibi uluslararası analizlerden süzdüklerimizle eşliğinde küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Yoğun bir gündemi var küresel siyasetin. Gazze'deki soykırım savaşında yaşananlar bu hafta da programımızın ana eksenini oluşturacak. Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen ateşkes görüşmelerinden bu hafta sonuna kadar bir sonuç çıkabileceği beklentisi dillendirilse de Netanyahu'nun üst üste iki gün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin ardından Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapmadan ayrılması bu konuda kuşkuları bir hayli artırmış vaziyette. Doha'da Katar ve Mısır aracılığıyla yürütülen dolaylı görüşmeler henüz sadece çerçeve belgesi düzeyinde olduğu açıklanıyor. Katar Dışişleri Bakanı Sözcüsü Macit El Ensari'ye göre ayrıntılı müzakereler henüz başlamadı. Suudi merkezli Ash-Sharq News sitesi adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde Katar'da 5. tur müzakerelerinden salı gecesine kadar kayda değer bir gelişme olmadığını belirtiyor. Filistin'de bir yetkili görüşmelerin çıkmaza girdiğini, İsrail müzakere heyetinin sadece dinleyip tüm kararları Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile istişare ederek aldığını iddia ediyor. Aynı yetkili İsrail heyetinin karar alma yetkisi olmadığını ve Netanyahu'nun her türlü anlaşmayı engellemeye yönelik oyalama politikasını sürdürdüğünü belirtiyor. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiği yönündeki açıklamaları, Washington ile Tel Aviv arasında dönen gerçek pazarlığın üstünü örtmeye yetmiyor aslında. Witkoff'un ifadesine göre Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmazlık başlıkları 4'ten 1'e düşmüş durumda. Ancak bu kalan tek başlığın içeriği açıklanmazken, gerçekte neyin müzakere edildiği, neyin dayatıldığı da bilinmiyor açıkçası. Bu açıklamalar Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlusu olarak aranan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da bir kez daha ağırlayacağını duyurmasının hemen ardından gelmişti. Gazze stratejisini çözmeliyiz diyen Trump 3 ay içinde Netanyahu'yu 3. kez misafir etti. Her ziyaret bir öncekinden daha fazla kanın akmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor. İsrail'in savaş suçu işlemekte sınır tanımayan başbakanı bu görüşmede de yine aynı ezberi tekrarladı. Barış ancak güçle gelir. Netanyahu bu sözlerle Trump'la ortak bir barış doktrini paylaştıklarını da söylüyor. Bu sözde barış, Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması, Hamas'ın teslimiyeti ve İsrail'in istediği her şeyi dikte etmesinden ibaret bir teslimiyet anlaşmasından başka bir şey değil. Ayrıca Netanyahu'nun açıklamasına göre Gazze'nin geleceği farklı olmalı. Yani İsrail'e göre bu halk kendi yöneticilerini seçemeyecek, siyasi iradesini kullanamayacak. Bunun yerine Tel Aviv'in onay verdiği bir yapı halkı yönetecek. Bağımsızlık, egemenlik ya da öz yönetim gibi kavramlar bu söylemde yer bulmuyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken 7 Ekim 2023'ten bu yana süren ve uluslararası hukuka göre soykırım niteliği taşıyan İsrail saldırıları aralıksız olarak sürüyor. 194 bin'den fazla Filistinli ölü ya da yaralı sevgili dinleyenler, 10 bin'den fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edilmiş, yardım alamıyor, açlıktan ölüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına rağmen bu savaş makinesi durdurulamıyor. Çünkü Washington'ın desteği nedeniyle Tel Aviv kendini dokunulmaz ilan etmiş durumda. Trump ve Netanyahu barış adına Gazze halkına silah bırakmayı, yöneticilerinden vazgeçmeyi ve teslim olmayı dayatıyor. Buna karşı çıkan herkes ise ya terörist ya da barış karşıtı ilan ediliyor. Bu süreçte dünya kamuoyu barış müzakeresi başlığı altında sunulan bu oyunu daha da net görüyor. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birine sahne olan Gazze için hazırlanan Gazze Rivierası planı yeniden gündemde. Donald Trump'a sunulan ve Financial Times tarafından sızdırılan Gazze Rivierası projesi bir yandan yüksek teknoloji, ticaret ve lüks hayat vaatleriyle parlatılırken diğer yandan Filistin halkının kitlesel yerinden edilmesini gönüllü bir ekonomik fırsat olarak sunuyor. Projenin içeriği, mimarisi ve dili Gazze'nin bir halkın yurdu olmaktan çıkarılıp küresel sermayeye pazarlanabilir bir arazi parçasına indirgeniyor. Planın Gazze Rivierası diye adlandırılması bile projeye yön veren zihniyeti özetliyor. Yüz binlerce ölüm, yıkım ve bir halkın travması üzerinden inşa edilecek sahte bir refah ütopyası adeta. İsrail destekli iş insanları ve Trump çevresi tarafından geliştirilen bu hayal, Gazze'nin tarihini, kültürünü ve halkını görmezden gelerek onu Dubai tarzı yapay adalar, lüks otellerle süslenmiş bir oyun alanına dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu vizyonu soykırım savaşı sonrası yeniden inşa söylemiyle ambalajlanmış bir sömürgeci dönüşüm projesi olarak tanımlamak gerekiyor aslında. İbrahimi müttefik temasıyla pazarlanan bu planın arka planında Gazze'yi Filistinlilerden arınmış bir yatırım cennetine çevirme arzusu var. Projenin omurgasını 500 bin Filistinlinin gönüllü olarak Gazze'den ayrılması oluşturuyor. Bu teşvikli yerinden etme formülü kişi başına 9 bin dolarlık nakit yardım ve kira desteğiyle pazarlanıyor. Gazze Rivierası olarak lanse edilen proje aslında savaş suçlarının üstünü örten, halkı yurtsuzlaştıran ve sermayeye alan açan yeni bir etnik temizlik senaryosu olarak da tanımlanabilir. Planın nihai hedeflerinden birinin ABD'nin Suudi Arabistan'daki 1.3 trilyon dolarlık nadir toprak elementlerine ulaşımını Gazze üzerinden güvence altına almak. Yani Gazze jeopolitik bir maden yolu olarak yeniden işlevlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. İşin en garabet yönü Gazze'nin yıkımı yüzyılda bir gelen fırsat olarak sunuluyor. Güney Kıbrıs, Siyonistlerin yeni sığınağı mı yoksa yeni üst mü oluyor? Bu soru bir müddettir hem Rum hem de Türk medyasında gündemde ve tartışılıyor. İsraillerin Güney Kıbrıs'ta ard arda gündeme gelen emlak alımları sadece ekonomik bir hareketlilik değil. Doğu Akdeniz'in değişen jeopolitiğinde dikkat çekici bir başlık haline gelmiş durumda. İsrailli bireylerin ve şirketlerin özellikle stratejik noktalara yakın bölgelerde yoğun şekilde toprak satın almaya başlaması Kıbrıs Rum kesiminde siyasi ve toplumsal sonuçları itibariyle bir hayli sorgulanıyor. İsrail'in Kıbrıs'a ilgisi elbette yeni değil ancak 2023'te başlayan ve hala süren jeopolitik gerilimin ardından bu ilgi belirgin şekilde arttı. Bu gelişme İsrail Güney Kıbrıs'ta ne arıyor sorusunu daha da yakıcı hale getirmiş bulunuyor. Kıbrıs Rum kesiminin en büyük sol muhalefet partisi AKEL'in genel sekreteri Stefanos Stefano geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İsraillerin toprak alımlarının kontrolden çıktığını söylemişti. Stefano, ülkemiz elimizden alınıyor, bu yeni bir tür işgaldir diyerek sert bir çıkış yapmıştı. Stefano özellikle stratejik öneme sahip bölgelerde toprakların İsraillerin eline geçmesinin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulamıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda ise yeni İsrail ve İsrail'in işgal ettiği yeni devlet gibi ifadeler öne çıkartılmıştı. AKEL'in bu açıklamaları İsrail medyasında büyük yankı uyandırdı. Yedioth Ahronoth gibi önde gelen gazeteler bu uyarıları antisemitik olarak nitelendirdi. İsrail'in resmi kaynakları ise bireylerin yurt dışında yatırım yapmasının doğal olduğunu savunarak siyasi bir müdahale iddiasını reddetti. Ancak olay basit bir emlak tartışmasının ötesinde derin jeopolitik katmanlar barındırıyor sevgili dinleyenler. Neden şimdi ve neden Kıbrıs sorusu ön plana çıkıyor bu bağlamda. İsrail'in Güney Kıbrıs'a yönelen ilgisinin birkaç temel nedeni sıralanıyor. Bunlardan birincisi güvenlikli sığınak arayışı. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal devleti içinde yaşanan güvenlik kaygıları, özellikle zengin kesimler arasında alternatif hayat alanları arayışına yol açtı. Kıbrıs hem yakınlığı hem de Avrupa ile olan bağları sayesinde bu kesimler için cazip bir yedek vatan olarak öne çıkıyor. İkinci olarak ise stratejik askeri derinlik. Güney Kıbrıs'ta daha önce İsrail ile ortak askeri tatbikatlar yapılmış, liman ve hava üslerine dair bazı işbirlikleri gündeme gelmişti. Doğu Akdeniz'deki enerji hatları, Lübnan ve Suriye yakınlık gibi faktörler adayı bir ileri savunma hattına dönüştürebileceğine dikkat çekiliyor. Üçüncü olarak ise enerji ve altyapı işbirliği. İsrail, Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz kaynaklarıyla ilgileniyor. Ayrıca enerji aktarımı, kablo hatları ve su altı altyapısı gibi konularda adanın doğrudan ya da dolaylı kontrolü büyük önem taşıyor işgal devleti açısından. İsrail ile Kıbrıs arasındaki ilişki sadece bugünün değil sevgili dinleyenler, geçmişin de konusu. 20. yüzyılın başlarında Filistin dışındaki muhtemel Yahudi devleti adayları arasında Kıbrıs da vardı. Bazı Siyonist çevreler Kıbrıs'ı geçici bir merkez olarak düşünmüş, İngiliz manda yönetimi döneminde bazı göçmen kapları adada kurulmuştu. Kıbrıs adası 20. yüzyılın başlarında Yahudiler için ulusal bir yurt olarak önerilen yerlerden biriydi. Siyonist aktivist Yusuf Laufer 2025'te verdiği bir röportajda bu fikri yeniden gündeme getiriyor. Laufer, Kıbrıs'ın Büyük İsrail'in sınırları içinde yer aldığını savunarak buranın sadece tarihsel değil, coğrafi ve dini olarak da İsrail'in doğal bir uzantısı olarak olduğunu öne sürüyor. Kıbrıs'ın yanı sıra Sina Yarımadası, Güney Lübnan, Güney Türkiye ve Doğu Akdeniz'in tamamı da bu hayali vaat edilmiş topraklar arasında sıralanıyor İsrailli kimi uzmanlar tarafından. Daha önce de bazı İsrailli yerleşimciler Kıbrıs çevresindeki adalarda Yahudi yerleşim merkezleri kurulması çağrısında bulunmuş ve bu yönde finansman sağlanması için Yahudi iş insanlarına çağrıda bulunmuşlardı. Avrupa'da yaşayan bazı sözde imamların işgal devleti İsrail'e yaptığı ziyaretten yansıyanlar bu haftanın en dikkat çeken ve tartışılan konularından biriydi sevgili dinleyenler. Fransa, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık ve İtalya'dan gelen ve kendilerini Avrupalı imamlar olarak tanıtan heyet 8 Temmuz'da işgal altındaki Kudüs'teki Yad Vashem Holocaust anıtını ziyaret etti. Katılımcılardan biri olan Dahri Nur Muhammed, Holokost anıtı ziyareti sırasında söyledikleri insanı sükutu hayale uğratacak cinsten. Diyor ki sözde Avrupalı imam, "Yahudilerin yüzlerinde, fotoğraflarında gördüğüm acı ve hüznü taşımak benim için dayanılmazdı. Gerçekten hayal gücümün ötesindeydi." Sözde Müslüman din adamı tüm bu söylediklerine tüy dikercesine şunları da sözlerine ekliyor. Sorun şu ki hala Holokost'un gerçekleşmediğine inanan Müslümanlar var. Bizim Müslüman topluma vereceğimiz mesaj çok net olmalı. Holokost'un yaşandığını kabul etmeliyiz. Fransız vatandaşı, Tunus kökenli sözde imam Hasan Şelgumi'nin başını çektiği grup, işgal devletinin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya geldi. Ziyaret sırasında Fransız sözde imam Hasan Şelgumi, Herzog'a hitaben sen kardeşliğin, insanlığın, sevginin ve demokrasinin dünyasını temsil ediyorsun ifadelerini kullandı. Şelgumi'nin bu patavatsızlığı yeni değil sevgili dinleyenler. Son derece tartışmalı bir isim olan Şelgumi, 2023 yılında Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunu insanlığa karşı suç olarak nitelendirmiş, işgal devletinin Gazze'deki soykırımını görmezden gelmeyi yeğlemiş bir şahıs. Aynı yıl antisemitizme karşı düzenlenen ve İsrail'e destek mesajı taşıyan yürüyüşe katılmış ve yüksek sesle ve net bir biçimde söylemek istiyorum, nefrete ve antisemitizme Fransa'da yer yok ifadelerini kullanmıştı. Bugün katil devlete övgüler düzen sözde imam Hasan Şelgumi, 3 sene önce yaptığı bir konuşmada da biraz kışkırtıcı olabilir ama gerçek şu ki artık Allahu Ekber değil, Fransa Ekber. Bu cumhuriyet gerçekten büyük ifadelerini kullanacak kadar patavatsız bir şahsiyet aynı zamanda. Avrupalı sözde din adamlarının işgal devletini ziyaretini Avrupa-İsrail ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Elnet adlı kuruluş tarafından organize edildiği belirtiliyor. İsrail medyası bu ziyareti dinler arası diyalog ve barışçıl bir açılım olarak yansıttı. Herzog ise heyeti barış köprüleri kurma çabaları diye de bir hayli övdü. İşgal devleti uzun süredir sadece askeri ya da diplomatik düzlemde değil, aynı zamanda algılar üzerinden de kapsamlı bir savaş yürütüyor. Avrupalı sözde imamların ziyareti de bu kapsamdaki atılan adımların bir parçası. Siyonistler sahte temsiller üzerinden Müslüman desteği imajı vermeye çalışıyor. Bu psikolojik savaş özellikle 7 Ekim 2023 sonrası Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarıyla birlikte daha da yoğunlaşmış, uluslararası toplum nezdinde erozyona uğrayan meşruiyetini yeniden inşa etmek için bütün propaganda tekniklerini devreye sokmuş durumda Siyonistler. Avrupa'daki imamlar İsrail Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiği şeklinde servis edilen paylaşımlar, işgal devletinin yürüttüğü propagandanın en önemli bir parçası olarak görmek gerekiyor. İsrail'in bu tür faaliyetlerle elde etmeye çalıştığı temel hedef, kaybettiği meşruiyet algısını küresel ölçekte güçlendirmek ve uluslararası izolasyonu kırmak. Siyonist yapı kaybetmeye başladığı meşruiyet algısını küresel ölçekte güçlendirmek ve uluslararası izolasyonu kırmak için yoğun bir çaba sarf etse de bunda pek başarılı olamıyor sevgili dinleyenler. Hem İsrail hem de Batı kamuoyularında bir müddettir dillendirilen bir tez var. O da İsrail ile Batı arasındaki 77 yıllık stratejik yakınlık artık son demlerini yaşıyor olabilir. Bu tez kimileri için kulağa uçuk gelebilir, ancak artık Batı ile İsrail arasındaki ortak değer zemininde ciddi bir aşınma yaşandığı bir vaka. Ünlü Siyonist ve eski Mossad ajanı Gatzat diyor ki, Batı ölüyor, İsrail yüzünü Asya'ya dönmeli, tüm dünyadaki Yahudiler Çince öğrenmeli, 20 yıl içinde Çin'den başka yerde güvenli olamayabiliriz. Evet, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren soykırımın neden olduğu yıkım ve sivil kayıplar sadece Orta Doğu'da değil, Batı toplumlarında da derin kırılmalara neden oldu. İsrail'in meşru müdafaa söylemi, savaş uçaklarının hastaneleri, mülteci kamplarını, çocuk parklarını hedef alması karşısında inandırıcılığını büyük ölçüde kaybetti. Bu durum uluslararası kamuoyunda yıllardır lanse edilen İsrail'in ahlaki üstünlüğü ve Batı'daki geleneksel imajını ciddi biçimde zedeledi. Bir zamanlar Orta Doğu'daki tek demokratik müttefik olarak lanse edilen İsrail, artık Batı sokaklarında protestolarla karşılanan, üniversitelerde boykot edilen siyasetçileri ve sanatçıları istenmeyen ilan edilen bir aktöre dönüştü. Bu kırılmanın en açık göstergelerinden biri, Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açıkça Siyonizm karşıtı bir toplumsal öfkenin kitselleşmesidir. Bugünlerde sosyal medya mecralarında paylaşılan İspanya'da bir restoranın İsrail'lere hizmet yok diyerek turistleri lokantadan kovması sembolik bir olay olarak görülebilir. Ancak bu küçük örnek İsrail'in artık yalnızca devlet olarak değil, sıradan vatandaşları düzeyinde dahi dünyada hoş karşılanmadığını ve bir tür küresel yalnızlaşma sürecine girdiğini gösteriyor. Bu tepki yalnızca sokakta değil, kurumsal düzeyde de kendini gösteriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki soykırım suçlamasıyla yakalama kararı talebi, Batı'nın kendi hukuk normlarıyla İsrail'i yargılayabilecek bir cesaret seviyesine geldiğini ya da en azından bu algıyı üretmek zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Sadece sokaklar değil, entelektüel ve stratejik düzeyde de kırılma yaşanıyor. Eski Mossad ajanı Gatzat'ın Batı ölüyor, Yahudiler Çince öğrenmeli yönündeki ifadesi de bu stratejik kaymanın ipuçlarını barındırıyor. Siyonist ideolojinin taşıyıcıları artık Batı'dan değil, Çin gibi yükselen otoriter kapitalist yapılardan medet umar hale gelmiş durumdalar. Bu dönüşüm rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce dile getirdiği şu öngörüyle büyük ölçüde örtüşüyor. Amerika'dan Yahudi vazgeçtim. İngiltere'yi nasıl süper güç olmaktan çıkardıysa Amerika'yı da çıkartacak. Çin'e taşınıyorlar. Rothschild'ın serveti Çin'e kayıyor. Gün gelecek Amerika'da eyalet arası kavga çıkacak ve ülke bölünecek. Bundan sonra ne yapacaklarsa Çin'in arkasına saklanarak yapacaklar diyordu rahmetli Kadir Mısıroğlu. Bugün bu senaryo sadece komplo teorisi gibi durmuyor. Aksine Çin'in yükselen gücüyle paralel bir jeostratejik gerçekliğe dönüşmüş durumda. Siyonist yapılar Çin gibi sansür ve otoriteye dayalı toplumlarda rahatsız edilmeden faaliyet yürütme imkanı bulacaklarına inanıyorlar. Bu aynı zamanda Batı kamuoyunun artık İsrail'in işlediği suçlara kılıf bulmakta zorlandığı bir döneme işaret ediyor. Velhasıl Gazze Savaşı İsrail için bir güvenlik mücadelesi olmaktan çok küresel düzeyde ahlaki ve diplomatik iflası hızlandıran bir süreç haline geldi. Artık sadece işgal değil, o doğrudan bir etnik temizlik ve soykırım pratiğine tanık olan dünya, İsrail'in eski imajına dönmesini mümkün kılmayacak kadar radikal bir bilinç değişimi yaşıyor. Netanyahu hükümetinin radikal unsurlar üzerinden yürüttüğü bu soykırım savaşı, sadece Filistinlilerin değil, İsrail toplumunun da tarihsel güvenlik kalkanı olan Batı desteğini tüketme pahasına yürütüyor. İsrail artık Batı'nın içinden homojen bir destek değil, derin bir ikilem ve bölünme ile karşı karşıya. İşgal devletine karşı tepkiler sadece Müslüman halklardan ya da Gazze'de yaşanan soykırıma tepkili vicdan sahibi Batılı çevrelerden değil, Avrupa'daki Yahudi entelijansiyası ve sivil toplum içinden de yükseliyor. Siyonizm ile Yahudilik arasındaki farkı yüksek sesle vurgulayan bu çıkışlar, Batı ile İsrail arasındaki ilişkinin yeni bir sorgulama evresine girdiğine işaret ediyor. Avrupa'da özellikle Almanya merkezli Orta Doğu'da Adil Barış için Yahudi Sesi gibi örgütlerin yürüttüğü gösteriler yalnızca savaş karşıtı bir duruş değil, İsrail'in tüm Yahudileri temsil etme iddiasına karşı çıkışı da simgeliyor. Bu noktada antisemitizm yani Yahudi düşmanlığı kavramının araçsallaştırıldığına dikkat çeken grup lideri Iris Hefetes'in sözleri oldukça çarpıcı. Alman otoriteleri antisemitizmi İsrail'in politikalarıyla eşitliyor. Bu da Yahudileri gerçek bir tehlikeye atıyor, diyor Iris Hefetes. Bu çıkış antisemitizm kavramının siyasal bir kalkan gibi kullanılmasının artık bizzat Yahudi aydınlar tarafından bile sorgulandığını gösteriyor. Yahudiliği inançsal bir gelenek, Siyonizm ise kolonyal ve milliyetçi bir ideoloji olarak ayıran yaklaşım Batı'nın resmi Siyonizm ittifakında bir çatlağı işaret ediyor aynı zamanda. Evet, Siyonist anlatının artık evrensel ahlak testinden geçmediği ortada. Gazze'de yaşananlar karşısında Batı'daki birçok Yahudi birey ve kuruluş bu bizim adımıza yapılamaz diyerek İsrail'in Yahudi halkının temsilcisi sıfatını reddediyor. Bu kriz artık İsrail dışında yaşayan Yahudiler için yalnızca teorik bir tartışma değil yani bizzat vicdani bir sorumluluk alanı haline geldi. Gazze'deki katliamı protesto eden Yahudi gençler Tel Aviv'in temsil ettiği, iddia ettiği değerlerle kendi değerleri arasında kırılgan bir duvar örüyor adeta. Almanya, İsrail'in en sadık Avrupa müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Ancak Berlin'de bir Yahudi aktivistin elindeki pankartta yazan şu ifade derin bir çelişkiyi gün yüzüne çıkartıyor. Ben Yahudiyim ve İsrailliyim. Gazze'deki soykırımı durdurun. Bu çağrıya Alman polisinin cop ve gözaltı ile yanıt vermesi, Batı'nın özgürlükler ile İsrail'e sadakat arasında nasıl bocaladığını gösteriyor. Alman medyasında bile eleştirel Yahudi profillerin sistematik olarak dışlandığı, sanatçılarla yapılan sözleşmelerin iptal edildiği, Filistin yanlısı Yahudilerin işlerinden kovulduğu bir baskı rejimi oluşmuş durumda. Ancak bu baskı, İronik biçimde Siyonizm eleştirisinin sadece Müslümanlara özgü bir tepki olmadığını göstererek İsrail'in meşruiyet iddialarını daha da zayıflatıyor. Batı'da yükselen sekülerlik, bireysellik ve evrensel insan hakları değerleri, Siyonizmin teolojik temellere yaslanan Tanrı'nın vaat ettiği topraklar söylemiyle de çelişiyor. Soykırım savaşının acımasızlığı karşısında bugün bu çelişki daha da görünür hale geldi. Filistin halkının yaşadığı trajedi artık yalnızca bir Arap sorunu değil, insanlık sorunu olarak görülmeye başlandı. Batılı hükümetlerin İsrail'e verdiği şartsız destek sürebilir ancak kültürel ve ahlaki düzlemde işler bir hayli değişiyor. Yahudi kimliğini sadece Tel Aviv ile eşitleyen anlayış artık kendi içinde daha fazla sorgulanan ve reddedilen bir yaklaşım haline geldi. Bu çatlağın İsrail'in en büyük meşruiyet kaynağı yani Batı'nın vicdanını yitirmesiyle sonuçlanabileceğine vurgu yapılıyor birçok değerlendirmede. Ve eğer İsrail yalnızca silaha ve lobiciliğe yaslanarak varlığını sürdürmeye devam ederse ahlaki iflasını, diplomatik yalnızlığı da izleyeceğinden kuşku yok. Velhasıl işgal devletinin Gazze'de işlediği suçlar batıdaki geleneksel Siyonizm kalkanını büyük ölçüde erozyona uğratmış durumda. Bundan sonra İsrail'in küresel meşruiyetini restore etmesi yalnızca askeri veya diplomatik başarılarla değil, köklü bir ahlaki hesaplaşmayla mümkün olabilir ki bu şu anki iktidar yapısıyla imkansız gözüküyor. Geriye Asya'ya yönelen, Çin gibi yükselen otoriter rejimlerle ittifak arayan ve Batı kamuoyunun çok büyük bir bölümünün vicdanında meşruiyetini yitirmiş bir Siyonist yapı olarak kalacağına işaret ediyor. Bu da aslında bir savaşın değil, bir imajın ve mitin çöküşü anlamına geliyor. Ve bu çöküşün enkazı sadece Tel Aviv sokaklarına değil, New York'tan Paris'e kadar Batı'nın tüm merkezlerine yayılıyor. Siyonist yapının Gazze'ye yönelik işgalci saldırıları 22. ayına yaklaşırken sadece sivillerin ölmediği, aynı zamanda bir işgal devletinin siyasi iddiasının, stratejik kapasitesinin ve moral üstünlüğünün de gömüldüğü bir sürece tanıklık ediyoruz. Her şey birkaç haftada bitirilecek denen bir askeri operasyonun şimdilerde kendi kamuoyunda bile sorgulanan bir çıkmaz haline gelmesiyle sonuçlandığını söylemek mümkün. Hatta İsrailli yazarlar bile bunu dillendiriyor. İsrail yazar Nadav Eyal'ın deyimiyle İsrail artık Vietnam Savaşı'na geçmiş durumda. Tel Aviv'deki karar vericiler savaşın ilk günlerinde büyük laflar etmişti. Hamas yok edilecek, tünel şehir ortadan kaldırılacak, Gazze sonsuza dek silahsızlandırılacak. Ancak aylar geçmesine rağmen ne Hamas çöktü, ne direniş bitti, ne de İsrail toplumunun ruh hali normale döndü. Hatta aksine her geçen gün daha fazla asker cenazesi geliyor. Hükümet içi çatlaklar büyüyor ve uluslararası itibar yerle bir oluyor. İsrail halkına her sabah propaganda enjekte eden Siyonist medyanın yayın organları, televizyonlar bile artık sessizce şu gerçeği fısıldıyor. Bu savaşın ne net bir hedefi kaldı ne de kazanılacak bir zaferi var. Netanyahu hükümeti hala ısrarla silahsızlandırma şartını masada tutuyor. Peki diyelim ki Hamas sabah kalktı ve silah bırakıyorum dedi. Kim kontrol edecek bunu, kim denetleyecek? Tek bir cevabı var İsrail'in işgal ordusu ve bu da ancak Gazze'nin tamamını yeniden askeri işgale alınmasıyla mümkün olabilir. Bu senaryonun Amerika'nın 1960'larda Vietnam'da yürüttüğü yıpratma savaşından farkı yok diyor İsrailli yazar Nadav Eyal. Sürekli değişen hedefler, sonu gelmeyen çatışmalar, geri dönmeyen esir askerler. İsrail içinde sürüklendiği bu süreç artık klasik bir Vietnam sendromu örneği olarak yorumlanıyor İsrail medyasınca. Gazze'de on binlerce sivil öldürülürken İsrail toplumunun içinde de çok şey değişti yani. Asker aileleri öfke içinde. Çocuklarımız neden ölüyor sorusu artık gündelik bir isyan haline gelmiş vaziyette. Netanyahu'nun ABD ziyaretinde verdiği her umut dolu demeç dönüşte daha büyük bir hayal kırıklığına neden oluyor. Vietnam'da da benzer bir süreç yaşanmıştı. Beyaz Saray başarıdan söz ederken her hafta gelen tabutlar Amerikan toplumunu isyana sürüklemişti. Bugün Tel Aviv'de olan da budur açıkçası. İşgal ordusu bu hafta içerisinde önemli kayıplar verdi. Kassam Tugay'ın pususuna düşen askerlerin 5'i ölürken 14'ü de ağır yaralandı. İsrail kamuoyu artık şunu biliyor. Bu savaş yalnızca Gazze halkını değil, İsrail'in ruhunu da esir aldı. Savaşın başında Hamas'ın elindeki esirleri kurtarmak ana hedefti. Şimdi o hedef unutuldu. Sivil yerleşimlere saldırmak, altyapıyı yıkmak, göçe zorlamak strateji gibi sunuluyor. Oysa bütün bu çaba bir halkı teslim alamamış bir ordunun hıncından başka bir şey değil. İsrail artık esirlerin özgürlüğünü değil, uluslararası hukukun zincirlerinden kaçmayı tartışıyor. Sevgili dinleyenler, bir ülkenin savaşla ilgili en büyük kaybı toprak değil, meşruiyettir. İsrail, Gazze'de yürüttüğü orantısız ve kolektif cezalandırma politikasıyla dünyadaki ahlaki kredisini çoktan tüketmiş vaziyette. Artık yalnızca soykırım suçlamalarıyla anılan bir devlet, savaş suçlusu olarak yargılanma tehdidi altındaki liderlerle yönetilen bir yapı haline dönüşmüş vaziyette. Dışarıdan bakıldığında İsrail hala silahlı, hala organize bir devlet gibi görünüyor olabilir. Ancak içeride morali çökmüş, stratejisi çökmüş, kamuoyu hükümete güvenini yitirmiş bulunuyor. Her ne kadar zafer sözcükleriyle kamufle edilse de aslında bu bir yenilgi ve birçok İsrail uzman da bu gerçeği itiraf ediyor artık. 1975'te Amerikan askerleri Vietnam Savaşı sırasında Güney Vietnam'ın başkenti Saigon'daki büyükelçilikten helikopterlerle kaçarken bir imparatorluk çağının bittiğini de göstermişti. Bugün benzer bir sahne elbette yaşanmayacak ama Gazze, İsrail için başka bir şeyi sembolize ediyor. Sınırsız güç kullanmanın bir halkı teslim alamayacağını gösteriyor. Ve bu gerçekle yüzleşmek bir devlet için askeri yenilgiden çok daha sarsıcı olabilir. İsrail Gazze'de askeri değil ama tarihi bir savaşı kaybediyor. Ve bu kaybın adı artık belli. Vietnam sendromu. Türkiye'nin bölgede artan etkisine ilişkin kaygıları dillendirilen analizler İsrail medyasında yer almaya devam ediyor. İsrail medyasından İsrail Hayom, Türkiye yeni İran olma yolunda başlıklı analizde Türkiye'nin İsrail ve bölge ülkeleri için İran'dan bile büyük bir tehdit haline geldiği ileri sürülüyor. Analiz İsrail akademisyen Şay Gal'a ait. Yazıda neler dillendirildiğine bir bakalım. Altını çizdiğimiz hususlar şunlar. Şunları diyor Şay Gal. Türkiye'nin Akkuyu nükleer santralini bu yıl devreye almayı hedeflediğine dikkat çekiyor. Gal'a göre Ankara'nın bağımsız uranyum zenginleştirme ısrarı nükleer silah geliştirme yolunda bir adım. Yazar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki İsrail'in varsa bizim de olabilir açıklamasını vurgu yapması dikkat çekiyor. Türkiye'nin Osmanlı sonrası ilk kez açıkça bölgesel hakimiyet arayışına girdiğini de vurguluyor yazar. Filistin'deki direniş örgütlerine verilen siyasi destek İran'ın izlediği stratejiye benzetiliyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayfun balistik füzesi ve yerli savaş uçağı Kaan ile tehdit mesajları verdiği de ileri sürülüyor. Türkiye'nin bu yarışta İran ve İsrail'in gerisinde kalmak istemediği de vurgulanıyor. Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığı ve Mavi Vatan doktrinine de dikkat çekilerek Türkiye'nin bu yaklaşımı Çin'in Güney Çin Denizi politikasına benzetiliyor. Yazıda ayrıca Türkiye'nin NATO üyeliğini dokunulmazlık kalkanı gibi kullandığı da öne sürülüyor. S-400 alımı ve F-35 programına dönüş çabaları eleştiriliyor. Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki askeri varlığı İsrail için doğrudan bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriliyor. 2025 Nagel raporu Türkiye'nin İran'dan daha büyük bir tehdit haline gelebileceği uyarısı da hatırlatılıyor. Yazar bu noktada Türkiye'nin önüne geçebilmek adına bir takım önerilerde de bulunuyor. İsrail'in Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne kesinlikle karşı çıkması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca Suriye ile yapılacak müzakerelerde Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına sınırlama getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Evet kıymetli dinleyenler, bugün de bir sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.